Ayrım 3.
Gelen bay onu selamlayarak, "Günaydın sayın bayan," dedi. "Nüfus sayımı için geldim." "Nüfus sayımı için mi? Aman ne hoş bir sürpriz. İçeriye buyurun delikanlı, içeri buyurun." "Evde olmadıkları için kızların kim bilir ne kadar üzülecekler. Böyle şeyler kızların çok hoşuna giderdi." "Nüfus sayımları mı sayın bayan?" "Aslında kültürlü, aydın, yakışıklı kişilerin bizi ziyaret etmeleri demek istedim efendim." "İltifatınıza çok teşekkür ederim sayın bayan. Soru fişini doldurdunuz mu?" "Hangi soru fişini?" "Aa evet, şimdi anımsadım. Hani şu formüller değil mi? Birden çok şaşırdım da. Çünkü bizim eve hemen her gün bir yığın formüller, basılı el ilanları ve türlü türlü broşürler gelir. Herkes işin kolayını bulmuş. Her şeyi kağıtla çözümlüyorlar. Yani kağıt bir çeşit aracılık görevi yapıyor. Öyle değil mi?" "Öyle öyle. Sayın bayan, şimdi bana lütfen şu soru fişini verir misiniz? Bilseniz ne kadar üzgünüm. Fakat beni bağışlayacağınızı umarım. Biz fişi doldururken dul kız kardeşimin oğlu, yani benim yeğenim olacak o piç kurusu, mürekkep hokkasını üzerine devirdi. Ne can sıkıcı değil mi?" "Zararı yok sayın bayan. Yanımda bir başka soru fişi daha var. Buyurun kalemimi de. Ailenin reisi kim?" "Kocam." "Kocanızın adı nedir?" Onun adı, yani o artık yaşamıyor delikanlı. Sizin ya da benim gibi öylesine sağlıklı ve neşeliydi ki, doktor bile ne yapacağını şaşırdı. Sonra harika doktoru çağırdığımız zaman artık ortalık iyiden iyiye kararmıştı. Doktor bütün kötülükleri üzerinden alsın diye hasta kocamın sol bacağına beyaz bir tavuk bağlattı. Ama hiçbir yararı olmadı. Tavuk bir yumurta yumurtladı ve kocam da o sırada ruhunu teslim etti. Vah vah, başınız sağ olsun. Peki şimdi ailenin reisi kim? Yine de rahmetli kocam. Çünkü kilisede bir adakta bulundum. Sonra gömütlükte ona hiçbir zaman saygısızlıkta bulunmayacağımı yineledim. Hayattayken kendisine herhangi bir saygısızlıkta bulunduğumuz zaman pek öfkelenirdi. Tıpkı bugünmüş gibi anımsıyorum. 1898 karnavalında dansöz giysisi giydiğim için ne kadar kızmıştı. Bazen hiçbir neden yokken kıskançlık damarı kabarıverirdi. İzninizle sayın bayan, bu evde kim oturuyor? Biz, başka kim olacaktı ki? Geçen yıla kadar bir tek kiracımız vardı, bir İtalyan. İtalyanların ne olduklarını bilirsiniz elbette. Şimdi terzilik öğrenen en büyük kızım Nelida ona bir güzel ağzının payını verdi. "Çok iyi ettin yavrum," dedim. "Çünkü bu el oyunlarından ben de hiç hoşlanmam. Herhalde canınız sıkılmıştır. Radyoyu açayım." "Tanrı aşkı için açmayın sayın bayan. Siz bana lütfen söyler misiniz evde kim oturuyor?" "İtalyan gideli beri sadece biz. Bir gün benim vaftiz babam bize taşınmak istedi. Ama bu çevrede pek çok dedikoducu insan var. En küçük kızım Adelita bakımından bu iş bana sakıncalı göründü." "O halde burada kızlarınızla birlikte yaşıyorsunuz." "Geçici olarak efendim. Sadece geçici olarak. Burada hemen hemen iğreti durumda bulunuyoruz. Kızlarımı her zaman kente gidip kaloriferli sıcak suyu olan bir apartmana taşınalım diyorum. Böylesi daha iyi olmaz mı dersiniz?" "Bu size kalmış bir iş sayın bayan. Kuşkusuz bunu ortanca kızım Naomi'yi gücendirmemek için söylüyorsunuz. Çünkü onun ocakta bizden sakladığı kalantor biri var. Bu yüzden buradan ayrılmak istemiyor." "Ocakta kalantor biri mi? Peki kızınız onun ocakta yanmasından korkmuyor mu?" "Ona bu adı biz taktık. Aslında hiç de kalantor değil. Sizin anlayacağınız tuğla ocaklarında çalışan iyi bir delikanlı. Ama geleceği pek parlak sayılmaz. Sayın bayan, sizden sadece soracaklarıma açık açık cevap vermenizi dileyeceğim." "Anladım, anladım. Sizden hiçbir şey saklamayacağım. Hem sizinle konuşurken sanki aileden biriymişsiniz gibi geliyor bana." "Güzel. Öyleyse adınız ne sizin?" "Casilda Ortigoso de Salvatierra. Salvatierra adı rahmetli kocamdan geliyor. Bartolome Salvatierra. Kendisi General Mitre'ın arabacısıydı. Onun da adı Bartolome olduğu için kocama adaşım diye hitap ederdi. Öylesine insancıl, cana yakın bir kişiydi bu general. Tanıştınız mı onunla?" "Hayır sayın bayan. Benim yaşım başım ne ki?" "Elbette tanımazsınız. Siz daha yarı çocuk sayılırsınız. Bekarsınız değil mi?" "Hayır sayın bayan. Evliyim." "Demeyin. Kesinlikle şaka ediyorsunuz. Böylesine neşeli ve güzel giyimli bir kişiyle evli bulunan mutlu bayan kim acaba? Henüz hiç çocuğunuz yoktur umarım." "Üç çocuğum var."
"Üçüz mü?"
"Hayır sayın bayan. Sırayla dünyaya geldiler." "Ünlü Diona Beşizlerini sinemada seyrettiniz mi? Sinemaya gitmeye bayılırız. Aileler için son derece moral verici bir şey bu sinemalar. Doğrusu piknikler de pek eğlenceli oluyor. Eğer sormamda bir sakınca yoksa elinize ayda ne kadar geçiyor?" "Bağışlayınız ama soruları sadece ben sorarım sayın bayan." "Siz incittimse lütfen darılmayın. Baktım siz boyuna soru yağmuruna tutuyorsunuz. Ben de bir sorayım bari," dedim. "İncinmiş falan değilim sayın bayan. Ama bu gidiş hiçbir zaman işin sonunu getiremeyeceğiz." Anlıyorum. Siz hemen eve koşup karınızı ve çocuklarınızı görmek istiyorsunuz. Ya da belki başka bir şey. Çünkü siz ne yapıp edeceğini belli etmeyen bir insan izlenimini uyandırıyorsunuz. Ama bu iyi bir şey değil. Hiçbir zaman kötü örnek olmamalıdır koca. Dolambaçlı yollara başvurmadan rahmetlinin yüzüne karşı da söylerdim bunu. Ama buna kulak asmaz, onun bunun ardından koşardı. Ta Mayıs adındaki kızla karşılaşıncaya dek. Sayın bayan yaş? 18'indeyim demesine karşın bal gibi 20 yaşında olacak o kız. Saman altından su yürüten hileci bir yaratıktı. İyi ama şimdi siz hangi kızdan söz ediyorsunuz kuzum? Elbette ki Mayıs adlı kızdan. Sayın bayan, sayın bayan, ne olur sevdiğinizin başı için bitirelim şu işi artık. İki sözcükten fazla laf edilmedi ki. Ha, nerede kalmıştık? Sizin anlayacağınız bir kez de rahmetli kocam arabasına baktığı bir tüccarın kızına taktı kancayı. Kızın babası işin farkına vardı ve üstelik kocamın evli olduğunu da öğrendi. Derken bir gece elinde ot yabasıyla onun yolunu kesti ve yakalayıp yemliğe bağladı. Kocam ancak bir kilo kadar mısır yedikten sonra kurtulabildi elinden. Dipnot Mayıs. Bu sözcük aynı zamanda mısır anlamına gelmektedir. Ne kabalık. Bereket versin mısır dövülmüşmüş. Evet, şanslıymış gene de. Şimdi artık bana kaç yaşında olduğunuzu söylemeyecek misiniz? Zaten söylenmedik bir bu kalmıştı. Beni kaç yaşında buluyorsunuz? Sayın bayan, falcı değilim ben. Ne tahmin ediyorsanız söyleyin ne olur. Ben çok meraklıyımdır. Çünkü herkes kendime çok iyi baktığımı, olduğumdan çok daha genç göründüğümü iddia edip duruyor. Daha fazla dayanamayacağım sayın bayan. Siz hiç acıma duygusu yok mu? Hadi, daha başka açıklamalara dalmadan beni azaplar içinde bırakan doğum tarihinizi gün, ay ve yılınızı da belirterek söyleyiniz. Ermiş Kazirda gününde doğmuşum. Bu nedenle annem bana Dosya, babamsa Doğu'nun Nuru adını vermek istemişse de vaftiz sırasında bana Kazirda adını takmışlar. Dosya'nın anlamı neymiş biliyor musunuz? Dosya bir romanın kadın kahramanıymış. Babamsa farmason olduğu için bana Doğu'nun Nuru adını vermek istiyormuş. Siz de farmason musunuz? Artık olacağım galiba. Ben ekmeğini binbir güçlükle kazanan talihsiz bir kulum yalnızca. Bugünden tezi yok, karım ve çocuklarım ömürlerinin sonuna değin dövülmüş mısırdan başka bir şey yemeseler bile bu görevimden istifa edeceğim. Bunları söyledikten sonra hız oradan uzaklaştı. Küçük köpek peşine takılmıştı. Donna Kasilda'nın da şöyle söylendiği duyuluyordu. Evet, bundan başka ne gelirdi ki elinden? Kamiko'nun kısa yaşam öyküsü. 1898 yılında Buenos Aires'te doğdu. Asıl adı Conrad Neil Roxlow'dur. El Grillo adını taşıyan ilk şiir kitabı 1923 yılında yayımlandı. Buenos Aires kenti birincilik ödülünü aldı. Pek çok ödüller alan yapıtları arasında New York'ta, Broadway'de sahneye konan oyunları da vardır. Şu sıra Kamiko, Kritika adlı günlük gazetenin edebiyat ekiyle Don Goyo ve Exclepion mizah dergilerinin yönetmenliğini yapıyor. Avustralya. Paylaşılmış köpek. Zana Vera Webb. Güneş artık batmıştı. Fundalığın içinden geçen yolda uzun süre yürümekten ayaklarıma kara su inmişti. Ama Bundon kasabasından hala ufak bir iz yoktu. Yolda rastladığım son kişi kasabanın 3 mil uzakta olduğunu söylemişti. Oysa ben en az 4 mil daha yol almıştım. Akşam yemeği için bir konaklama yerine vaktinde varacağımı hiç sanmıyordum. Açlık içimi eziyor, sıkıntı ve hoşnutsuzluğumu giderek arttırıyordu. Kendi kendime bu akşam başımı sokacak bir yer ve de yiyecek bir şeyler bulabilecek miyim acaba diye sorarken, yolda önümde hiç umulmadık bir anda yeni yakılmış bir ateşin yoğun dumanının göğe doğru yükseldiğini görmeyeyim mi? Yaklaşınca bir değil tam tersine birbirinden aşağı yukarı 20 metre uzaklıkta 2 meydan ateşinin yanmakta olduğunu gördüm. Oraya vardığımda bir köpek havlamaya başladı. Bunun üzerine o yana doğru selam kabilinden seslenmeyi uygun buldum. Akşamlar hayırlı olsun, bir tanrı konuğu geldi. Sonra olduğum yerde durup yamaçtan aşağı baktım. Birinci ateşin çevresini saran karanlıktan cevap geldi. Hoş geldin arkadaş. Bunun ardından tıpkı bir yankı gibi ikinci ateşten kalınca bir ses hoş geldin arkadaş diye yineledi. Yolun kıyısından ilk meydan ateşine şöyle bir göz attım. Havadan ve rüzgardan yüzü kavruk yaşlı bir adam ateşin başına çömelmiş, tel bir ızgaradan koyun pirzolası kebap ediyordu. Adamın suratı mahun tahtasını andırıyordu. Avarmış kabarık saçının üzerinde eski püskü bir fötür şapka vardı. Pişen pirzolanın burnuma gelen mis gibi kokusu açlığımı belki de 10 kat daha artırmaktaydı. Cehennem azabına uğramışçasına habire guruldayıp duruyordu midem. Tantalus'un çektiği acılar şu anda benim çektiğimin yanında hiç kalırdı. Dipnot, Tantalus mitolojide tanrıların gizlerini ortaya döktüğü için sonsuza dek açlığa ve susuzluğa hüküm giyen Zeus'un oğlu. Yutkunarak sordum yaşlı adamı. Kasaba buradan ne kadar uzaktı? Adam bir süre düşündükten sonra yanıt verdi. Bunda ona mı? Tahminen 3 mil kadar. Bunu duyunca yüreğim yerinden fırlayacakmış gibi oldu. 3 mil mi dedin? İyi ama nasıl olur? 4 mil önce bir çiftlik sahibi bana oradan 3 mil olduğunu söylediydi. O zamandan beri 4 mil yol aldığımdan eminim. Bu kez öteki ateşin başındaki ses duyuldu. Arkadaş, eğer bundan ulaşmak istiyorsan yolu izlemen koşuluyla 2,5 mil daha gitmen gerekiyor. Arkama dönüp dumana bürünmüş kişiye bir göz attım. Birinci adam hor gördüğünü belli eden tok bir sesle ona kulak asma dedi. Ne konuştuğunu bilmez o. Sonra ötekine meydan okurcasına daha yüksek sesle 3 mil arkadaş dedi. Ne eksik ne fazla. Daha uzaktaki ateşten bir hayaletin fısıldamasını andıran yanıt duyuldu. 2,5 mil. Uzaklığı ne olursa olsun bende kasabaya gidecek güç kalmamıştı artık. Birinden ötekine bakarak sanırım dedim bugünlük bu kadar yeter. Değil 1 mil şuradan şuraya adım atacak güç yok ayaklarımda. Alt yanımdaki ateşin başında duran yaşlı delikanlı koyun pirzolalarını çevirdi. Yanında büzülüp yatmış olan köpek boyuna yalanıyordu. Ter ızgaralı adam arkadaş dedi en iyisi mi geceyi burada geçirirsin. Gel sen de şu pirzolaları pişirmeyi bir dene bakalım. Cevap vermeme vakit kalmadan öteki ses duyuldu. Burada bir güvecim var arkadaş. Eğer canın isterse... Birbirine karşı açık seçik savaş ilan etmiş durumdaydılar. Ben hiçbirini gücendirmek niyetinde değildim. Bu yüzden öteki meydan ateşine doğru şöyle seslendim. Şuradaki kardeşimiz beni pirzola yemeğe çağırdı. Belki sen de bana çayından bir bardak verirsin. Nasıl istersen. Yamaçtan birinci ateşin bulunduğu yere indim. Koyun pirzolalarının tadına diyecek yoktu. Köpek ise bir ateşten ötekine gidip geliyordu. Buradan bir lokma yemek, oradan bir kemik veriliyordu onu. Sonunda ben de öbür yana yollandım. Adam, benim çayım gibisi yoktur diyerek karşıladı beni. Uzun boylu, zayıf, kum rengi saçları olan yaşlı bir adamdı bu. Elmacık kemikleri çok zayıf bir ineğin böğürlerini andırıyordu. Yamru yumru çaydanlığından onun gibi biçimsiz olan bir bardağa çay doldurarak uzattı bana. Kendisi ise çaydanlığı ağzına dayayıp içti. Sonra oradan buradan konuştuk. Öteki ateşin başındaki adam sanki bizden millerce uzaktaymış gibi geldi bana. Geceleyin şiltemi her iki ateşin orta yerine serdim. Köpeğin ne yapacağını merak ediyordum. Boyuna bir ateşten ötekine bakıp durduğunu, onları sürekli göz altında bulundurduğunu gördüm. Sonra kalkıp kum rengi saçlı adamın ateşine doğru yöneldi. Fakat gün ağarırken uyandığımda öteki ateşin soğumaya yüz tutmuş küllerinin dibinde kıvrılıp yatmış olduğunu fark ettim. Sabah kır saçlı adam ateşini yeniden tutuşturdu. Şimdi dedim bir koşu deriye inip elimi yüzümü yıkar gelirim. Döndüğüm zaman ateşin üzerindeki asılı kapta su kaynıyordu. Yaşlı delikanlı, istersen çay içebilirsin dedi. Çaydanlığı ateşin üzerinden alırken öbür yanda bir kımıldanma oldu. Kum rengi adama bir göz attım. Baktığımı görünce sordu. Yumurtaları nasıl istersin? Katı mı, sıvık mı? Ne katı ne sıvık. İkisi ortası olsun. Zahmetleriniz için çok teşekkür ederim. Koyu demli sıcak çayı içtim. Keçi gibi inatçı olan iki adamın bu hali beni üzüyordu. Hiç kuşkusuz kimsecikleri yoktu ve benim onlarla karşılaşmam kendileri için bir sevinç kaynağı olmuştu. Bununla birlikte bir araya gelip bir şeyler yapmaya yanaşmamaktaydılar. Eğilip çayını yudumlayan adama, ''Neden böyle geçimsizlik içinde çalkalanıp duruyorsunuz?'' diye sordum. Yaşlı adam bardağındaki çayı bitirdikten sonra elinin tersiyle ağzını sildi. ''Artık'' dedi, ''birbirimizden iyice bıktık. Uzun yıllardır birlikte yaşıyorduk. Sonra birbirimizin sinirine dokunmaya başladık.'' Aramızda çekilmez bir gerginlik doğdu. Birimiz ne yapsa hemen öbürünün gözüne batıyordu. En ufak bir şey aramızda hır çıkmasına neden oluyordu. Ben hemen sözünü keserek, peki ama dedim, o zaman birbirinizden ayrılsaydınız daha iyi olmaz mıydı? Yaşlı adam başını sallayarak, bunu yapamayız dedi. Arada şu köpek var. Ne İngiliz tazısına ne de İspanyol av köpeğine benzeyen, daha doğrusu ikisi arasında cins bir köpeği andıran çomara bakıp sordum. Kimin bu? Yaşlı adam çomara sevgiyle baktı. İkimizin. Geçen yıl Bill ve ben kendi yolumuza gitmek istedik ve Filek, köpeğin adı Filek'ti, kimin ardından gelirse onun olacaktı ama sonuç vermedi. Nasıl yani? Yaşlı adam yerden bir ot kopardı, ağzını atıp düşünceli düşünceli gevelemeye başladı. Sonra yine anlatmasını sürdürdü. Görüyorsunuz işte, köpek encekliğinden beri bizim. Onu yolda bulduk. Gerekirse sopayla dövüp terbiye ettik. Sonunda kuzu gibi olup bize bağlandı. İkimiz de bu köpeğe pek büyük değer verir, ona gözümüz gibi bakarız. Onun da size pek büyük değer verdiği gün gibi ortada. Yaşlı adam sözümü onaylarcasına başını öne eğerek, evet dedi, birbirimizden ayrılmak istediğimiz zaman bunun farkına vardık. Bir şeyler olmasın umarcasına ağzındaki otu emip duruyordu. O zamandan beri aşağı yukarı 1 yıl geçti. Evet, büyük kara yolunun üzerinde yola çıktık. Ben kuzeye, bir ise güneye doğru gidiyorduk. Filek kimin ardından gitti?
Benim.
Ama tepeye çıkıp arkama döndüğüm zaman bir de ne göreyim? Filek sanki şeytan kovalıyormuş gibi tepeden aşağıya doğru inip Bill'in ardından koşmuyor mu? Yoluma devam ettim ve doğrusunu söylemek gerekirse terk edilmiş olduğum duygusuna kapıldım. Aynı akşam tam battaniyeye sarınıp yatacağım sırada bir soluma ve koklama sesi. Beni böyle koklayan neyin nesi diye hafifçe doğrulup baktım. Ah, Filek'ti bu. Son derece aç ve yorgundu. Ona yiyecek bir şeyler verdim. Karnı doyunca hemen oracığa kıvrıldı. Doğrusu ölü gibi uyuyordu. Fakat hayret, sabahleyin uyandığımda yoktu yanımda. Sessiz sedasız çekip gitmişti. Herhalde yine doğruca Bill'in yanına, değil mi? Yaşlı adam evet anlamında başını salladı. Filek'in bizim bu yaptığımıza dayanamadığı açık seçik belliydi. Böylece pılımı pırtımı topladığım gibi geldiğim yoldan geri döndüm. Ayrıldığımız yerin hemen yakınında bana doğru gelmekte olan Bill'e rastladım. Bizi yeniden bir arada görmekten çılgına dönen Filek, ayaklarımızın dibinde hoplayıp sıçrıyordu. Bill ile ben birkaç gün için yeniden çadır kurup geniş bir meydan ateşi yakmak zorunda kaldık. Hem de tam önceden olduğumuz yerdi. Filek iyice dinlenip yorgunluğunu çıkarıncaya dek bekledik. Sonra çarçabuk çadırları sökerek birlikte yola koyulduk. Şimdi buradayız işte. Filek çadırlar arasında mekik dokuyordu. Kahvaltı henüz sona ermişti ki iki adam yine her şeyi derleyip toparlayıp denk yaptılar. Her biriyle ayrı ayrı vedalaştım. Konukseverlikler için teşekkür ettikten sonra oradan ayrıldım. Ufak tefek olanı önünde daha 3 millik yolun var dedi. Öbürü homurdanarak düzeltti. Hayır, 2,5 mil. Yeniden Bundo'na giden yol üzerindeydim. Arkama dönüp şöyle bir göz attım. Bill sırtında eşyası, elinde çaydanlığı, kollarını sallayarak sendeliye sendeliye yürüyordu. Yol arkadaşı da birkaç adım geriden aynı tempoyla onu izliyordu. İkisini bir araya getirmeyi başaran köpek ise sevinçten bir onun bir öbürünün ardından koşuşup duruyordu. Zana Vera Webb'in kısa yaşam öyküsü. Avustralya'nın Victoria eyaletinde doğdu. Bayan Zana Vera Webb bütün dünyanın iyi tanıdığı verimli bir yazardır. Binlerce öykü yazdı. Son yayınlanan ünlü dünya hikayecileri antolojisine Paylaşılmış Köpek adlı öyküsü alındı. Binlerce öyküsünün arasında bu öykü yazılış tarihi bakımından 1300. sırada bulunmaktadır. Şans da ne oluyormuş? Dal Stevens. Babam dokunaklı bir sesle, önemli olan iştir, çalışmaktır dedi. Bunun yerini hiçbir şey tutmaz yavrum. İşi şansa bırakmak olmaz. Ben piyango bileti alırken ardımdan babam da girmişti dükkana. Biletini al dedi babam. Ama bir şey çıkacak diye de sakın bel bağlama oğlum. Artık kazık kadar oldum. Senin yaşındaki birini bilet almaktan alıkoymak aklımın ucundan geçmez. Fakat şu sözlerimi de asla yabana atma ve hiçbir surette şansa güvenme. Ben her zaman böyle konuşmam ama... Aslında bu babamın en çok sevdiği konulardan biriydi. Bundan sık sık söz ederdi ve ona inanmamak için hiçbir neden yoktu. Bir gün Joe Middleton çiftliğinde 50 dolar değerinde bir altın külçesi bulduğu zaman Joe'nun şansından bahseden herkesi bir güzel tersledi babam. Ne şansı yahu dedi. Hemen kaşları çatıldı. İri kahverengi gözleri her kızdığı zamanki gibi kıvılcımlar saçmaya başladı. Sözlerini sürdürerek Joe dedi, ben bildim bileli burada altın arar. Her yağmurdan sonra gözlerini hep yere diker. 20 yıldır yapar bunu. Şimdi Joe'nun şansından söz edip duran biriniz de aynı şeyi yapmış olsaydı, hiç kuşkusuz o da. Ertesi hafta bir yığın insan gözlerini yere dikti. Hava yağmurluydu. Hatta bazıları Balamatto'daki eski maden ocaklarını deşelemeye başladı. Bununla birlikte kasabanın ayyaşı olan Topal Bob Brake'den başka hiç kimse en ufak bir külçe bile bulamadı. Sonunda adamın ayyaşlığı bir işe yaradı. Bulduğu ufak altın külçesini 10 dolara sattı. Bunun üzerine babama peki bu şansa ne buyrulur diye sordu biri. Babam altta kalacak cinsten değildi. Leyleğinkini andıran boynu daha da dikleştirip soru sahibine öfkeli öfkeli baktı. Bob 20 yıldır bıkmadan usanmadan taşların üzerinde sekip durmadı mı? Günün birinde sarı nesnenin ufak bir parçasına toslaması pek doğal bence. Balamatta'da babamın kendine göre bir yorumda bulunmayacağı hiçbir şey olamazdı öyle kolay kolay. Hatta işinden olduğu zaman bile hemen nedenini bulup çıkardı. Kendisine vah vah ne talihsizlik Peter dediler. Her zamanki gibi dediği dedikti onun. Hiç de değil diye yanıtladı. Buna karınız üzülecek deseniz hadi neyse size katılırım. Ama bunun şansla talihsizlik hiçbir ilgisi yok. Bu değirmen yıllardan beri hep zararına çalışmıştır. Bu gidişle günün birinde elbette duracaktı. Babam bir an azıcık kendinden geçerek çevresine bakındı. Sonra omuzları düştü, gözleri donuklaştı. Bunda ben suçluyum, talihsizliğim değil. Böyle olacağını biliyordum. Kendime bir başka iş yeri bulmak için de hiçbir şey yapmadım. Sözlerini sürdürmeden önce yutkundu. Hiçbir şey olmayacak diye boşuna kendimi kandırdım dedi. Var olmayan şans üzerine yine filozofça nutuklar atmaya devam etti. Artık onun laflarını iyice karnı tok olan dinleyicilerin birer ikişer savuşup gittiklerini fark etmedi bile. Babam değirmenin muhasebecisiydi. Bir başka iş bulması güçtü. Kasabamızda birkaç yıldan beri işler giderek bozulmuştu. Bu yüzden hiç kimse babamı işe alacak durumda değildi. Herkes onun bu haline pek üzüldü ama talihsiz olduğunu söylememek için çok dikkat ettiler. Babam bir memura ihtiyaç olup olmadığını anlamak için bütün kapıları çaldıktan sonra değişik bir şey aramaya başladı. Vaktiyle ona sigortacı olarak çalışmasını önermişlerdi. Tuttu, o da bunu denedi. Babam evden eve, çiftlikten çiftliğe millerce yol aldı. Birkaç müşteri buldu ama yeterli değildi. Babam inatçı, tuttuğunu koparan biri olmakla birlikte 2 ay sonra teslim bayrağını çekip işi bıraktı. Bir akşam eve pek yorgun geldi ve anneme hiç yararı yok Peggy dedi. Ben bu işi kıvıramıyorum. İnsanları öyle kolay kolay kandırıp kafese koyamıyorum. Elimden geleni yapıyorum ama bir türlü başaramıyorum. Babam işi bıraktıktan sonra onun yerine açık göz bir delikanlı aldı. Daha başlangıçta başarılı olarak bir yığın para kazandı. Hiç kimseden çekinmedi. Hatta sigorta ettirmek için babamı bile tavlamaya çalıştı. 5. denemesinde pırıl pırıl cilalı ayakkabısını kapının arasına sokup babama dil döküyordu. Hadi Bay Franklin, kabul edin artık. Düşünün bir kere, siz ölüverseniz bugünkü güç koşullar altında sevgili ailenizin hali nice olur. Annem araya girip delikanlıya engel olmasaydı, babam elimizde avucumuzda kalan parayı az daha kaptıracaktı. Babam bu zor durumdan yakayı kurtardıktan sonra, vallahi dedi, ömrümde böyle bir şey hiç başıma gelmedi. İnsanı allem edip, kallem edip kandıran yaman bir delikanlı bu. Böylesine güçsüz, utanmaz olmayışın belirgin bir talihsizlik doğrusu. Durdu, gözlerinde birden çakan kıvılcımlar çabucak sönüp kayboldu. Akşam yemeğinde babam, biliyor musun Peggy dedi, radyo satmayı deneyeceğim bu kez de. Annem, insanlar dedi paralarını tekrar geri alabilecek bir şeye yatırdıklarına inandıkları içindir ki radyo satın alırlar. Herhalde, yaşam sigortasındaysa hiç kimse parasını geri alamaz. Sadece hısım akraba konar ona. Radyo satma işi biraz daha iyiceydi ama yeterli değildi. Eldeki avuçtaki para sigortacılık yaptığı zamankinden daha yavaş suyunu çekmekteydi. Her cumartesi günü öğleden sonraları babamla birlikte gidiyor, radyoları ve gerekli vırı zıvırı taşıyordum.